Ayrım 25. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu. Sayfa 236. Dokunsal harita, kroki kullanımı. Wright, Harris ve Sticken tarafından 2010, dokunsal haritayla modelleri içeren yönelim ve bağımsız hareket araştırmalarının incelenmesi çalışması yapılmıştır. 1965 ila 2008 yılları arasındaki dokunsal haritada yönelim ve bağımsız hareket literatürü üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, yönelim ve bağımsız hareketle ilişkili dokunsal harita ve modellerin kullanımını incelemek ve görme engelli kişilerin çevreye yönelmelerinde daha bağımsız ve etkili erişim kazanmalarında bu yardımcı araçların etkinliğini gözden geçirmektir. Yönelim ve bağımsız hareket eğitiminin büyük bir bölümü, öğrencinin değişik ortamlarda güvenli ve etkili olarak rotaları takip etmesinden oluşmaktadır. Dokunsal haritalarla modeller, yönelim ve bağımsız hareket eğitimi için önemli araçlardır. Gören kişiler, gezilecek alanı tarayıp kolay bir şekilde çevre hakkında fikir sahibi olurken, görme engelliler bastonlarından daha uzak noktaları keşfedememektedir. Literatür üzerinde yapılan ayrıntılı araştırma sonucunda 21 yaş altı görme engellilerin dokunsal harita ve modelleri kullanmaları üzerine toplam 7 çalışma bulunmuştur. Her ne kadar kısıtlı sayıda olsa da yapılan deneysel araştırmalar, dokunsal harita ve modeller kullanılarak yapılan eğitimin yönelim ve bağımsız hareket kavramlarının sembolik olarak anlaşılmasını kuvvetlendirdiğini ortaya koymuştur. Haritaların daha etkin ve hassas kullanımına ilişkin yapılan bazı tavsiyeler de sunulmaktadır. İlk olarak Journal of Visual Impairment and Blindness ve AFB Research Bülten dergilerinde yayınlanmış yönelim ve bağımsız hareketle görme engeline ilişkin tüm makaleler tek tek araştırılmıştır. İkinci olarak internet üzerinde ERIC, Psych Info, Academic Search Primer, Google Scholar ve ProQuest Dissertations and Theses web sitelerinde aramalar yapılmıştır. Üçüncü olarak bu aramalar sonucu belirlenen tüm makalelerin kaynakçaları gözden geçirilmiştir. Her bir çalışmada etki boyutları hesaplandığında orta ve büyük boyutlarda çeşitli etkiler ortaya çıkmıştır. Örneğin Berla, 1973, öğrencilerin dokunsal haritaları bilgi edinmek üzere tararken belirli teknikleri kullandıklarında daha iyi sonuçlar alındığını gösteren birçok orta etki boyutu bulmuştur. Franks, 1974, dokunsal ve yönsel imaları dokunsal harita üzerinde öğrenen öğrenciler için kontrol gruba kıyasla büyük bir etki boyutu bulmuştur. Bu çalışmada etki boyutları, işlevsel görme derecesinin başarıda bir rol oynadığını göstermiştir. Berla ve Moore, 1975, dokunsal haritada dokunun varlığı veya yokluğunun öğrencilerin hedefleri daha büyük bir verimlilikle bulmalarına yardımcı olduğuna ilişkin bulgulara rastlanmıştır. Her ne kadar çalışmalar bir araya getirilememiş olsa da, Ungar ve diğerleri 1994, işlevsel görme derecesi ve dokunsal haritaya dayanarak yön tahmini arasında büyük bir etki bulmuşlardır. Ayrıca aynı görev üzerinde yaşın etkisine ilişkin bulgular elde edilmiştir. Ungar ve diğerleri 1996, dokunsal haritaya dayalı mesafe tahminlerindeki hataları yaş ve işlevsel görme derecesine göre tekrarladıklarında büyük etki boyutları bulmuşlardır. SAP 2003, dokunsal harita, dokunsal model ve bunlar sözel olarak açıklandıktan sonra nesnelerin yerlerinin bulunmasına ilişkin orta derecede etkili olduğunu bulmuşlardır. İki çalışma, dokunsal haritaların ve modellerin kullanımında kronolojik yaşın önemli bir demografik etken olduğunu bulmuştur. Ancak birbirine yakın demografik karakterdeki öğrencilerle çalışan SAP 2003, yüksek ve düşük başarı gösteren grupların benzer yaşlarda olduğunu bulmuştur. İkinci önemli demografik farksa deneklerdeki görme derecesinin miktarıdır. Ungar ve diğerleri 1994-1996, az gören öğrencilerin görmesini tamamen kaybetmiş olanlara kıyasla daha başarılı olduğunu bulurken, SAP 2003, ışık algısı olan öğrencilerin görmesini tamamen kaybetmiş olan veya ışık algısı bulunmayan öğrencilere kıyasla önemli bir başarı farkı göstermediğini bulmuştur. Bir çalışma, işaretler mümkün olduğunca az zemin dokusu bulunan basit haritalar üzerine konduğunda daha doğru şekilde kullanıldığını bulmuştur. Çimi belirten çizgiler gibi bazı zemin dokuları bulunduğunda işaretlerin büyük bir kısmı kaçırılmış ve hataları artmıştır. Berla ve Mur, 1975. Çalışmalarda sistemli eğitim etkinliklerine yer vermenin öneminden bahsedilmiştir. Yapılan çalışmalarda becerilerin sınıf ortamı dışında karşılaşılan durumlarda uygulanması tartışılmamıştır. Örneğin, bir çalışma, öğrencilerin harita üzerinde nesneleri bulmaları ve aralarındaki yönün tahmin edilmesi üzerinedir. Ungar, V.D. 1994. Sonuçlar, deneklerin sınıfta basit davranışları yapabildiklerini göstermiştir. Ancak bu beceriyi doğal ortamda uygulayıp uygulayamadıkları incelenmemiştir. Eğer deneklere önemli yer işaretlerini, otobüs durağı ve kavşak gibi içeren bir harita verilseydi, sınıfta elde ettikleri ve değerlendirilen becerileri yer işaretlerine ulaşmak ve hareket etmek için gerekecek yönü tayin etmek için kullanabilirler miydi? İncelenen hiçbir çalışmada deneklerin becerilerini araştırma ortamı dışında kullanabilme becerileri değerlendirilmemiştir. Yapılan taramalar sonucunda Rensov ve Zimmerman 2008 tarafından yapılmış olan 5 yaşındaki çocukla bina dışı ortamda dokunsal harita kullanımı araştırmasına ulaşılmıştır. Araştırmada bina dışı ortamlarda dokunsal harita kullanımının görme engelli kişilerin bağımsız ve etkin şekilde hareket etmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Görme engelliler okulunda tam gün öğrenim gören 5 yıl 5 aylık görme engelli bir öğrenci araştırmaya katılmıştır. Bu öğrenci 3 yaşındayken bağımsız hareket uzmanından eğitim almaya başlamıştır. Öğrenci 3,5 yaşında bina içinde dolaşırken çapraz baston tekniğiyle duvar takibi yaparak bağımsız olarak yürümeye, 4 yaşına geldiğinde bastonuyla sarkaç baston tekniğini kullanmaya başlamıştır. Bu dönemde yönelim ve bağımsız hareket uzmanı Julia'ya sınıf ortamının dokunsal haritalarını göstermeye başlamıştır. 4,5 yaşında öğretmeninin kontrolüyle sınıf içinde ve okulda seçilmiş rotalara bağımsız olarak gidebilmektedir. Bu süre boyunca bağımsız hareket uzmanı konumsal kavramları, işitsel farkındalık ve yer belirleme becerilerini dokunsal ayırt etme çalışmalarını da yapmıştır. Bir bina dışı ortamın detaylı projesinin 28x43 cm boyutlarında küçültülmesiyle dokunsal harita oluşturulmuştur. Haritanın yapımındaki malzemelerin seçiminde algısal olarak gerçek ortamdakilere benzerlik gösteren malzemeler seçilmiştir. Çim olan alanlarda keçe, beton olan alanlarda cırt cırt, taş döşemeli alanlar için oyuncak mağazasından alınan küçük tuğlalar, su çeşmesi için alüminyum folyo, oyun alanının yumuşak zemini için yumuşak köpük, bank ve sarmaşık direkleri için küçük tahta çubuklar, piknik alanı, daire ve salıncak kare için kabaran kumaş boyası kullanılmıştır. Dokunsal haritada birçok yer işareti veya oyun alanı bulunmaktadır. Fakat bu proje için yönelim ve bağımsız hareket uzmanı, öğretim yapmak için giriş kapısı, oyun alanı, salıncak, bank ve çeşmeye odaklanmıştır. Bağımsız hareket uzmanı bahçenin dokunsal haritasını okul binasında göstermiş ve sınıfın dokunsal haritası ile bunun arasında bir ilişki kurmasını sağlamıştır. Elini yavaşça her yüzey üzerinde gezdirmiş ve ne olduğunu açıklamıştır. Bahçedeki her dersten önce bağımsız hareket uzmanı dokunsal haritayı Julia'nın önünde göğüs hizasında tutarak bağımsız olarak iki eliyle incelemesini sağlamıştır. Alıştırmanın bu aşamasında nesnelerin birbiriyle ilişkisi ve yer işaretlerinin konumları vurgulanmıştır. Julia, sonbaharda toplam 12.75 saatlik, ilkbaharda ise 16.5 saatlik eğitim görmüştür. Julia'yı gerçek bahçe ortamı ve bunun dokunsal haritayla ilişkisine alıştırmak için öğretmen rehber olmuştur. Bu aşamada haritadaki güzergahların bahçeyle olan ilişkisine vurgu yapılmış, öğrenci haritada bulunan her alan veya yer işaretine geldiklerinde durup dokunsal olarak incelemiştir. Öğrenciden bastonla kendi başına dolaşması istenmiştir. İşarete geldiğinde bağımsız hareket uzmanı rotayı sözel olarak açıklamış ve haritada yerini göstermiştir. Verilerin toplanabilmesi için dokunsal harita inceleme süresi kronometre kullanılarak çocuğun belirli yer işaretlerini ne kadar sürede bulduğu belirlenmiştir. Bağımsız hareket uzmanı 5 yer işaretinin her birini rastgele sırada söylemiş ve Julia'dan onları bağımsız olarak dokunsal haritada bulmasını istemiştir. Julia'nın her bir işareti bulmak için ihtiyaç duyduğu süreyi öğretmen kaydetmiştir. Ayrıca öğretmen, Julia'nın her bir güzergahta dolaşma süresini kronometre kullanarak kaydetmiştir. Araştırmada, dokunsal harita inceleme süresi açısından elde edilen veriler incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmıştır. Veri toplanan 9 gün boyunca Julia'nın bağımsız olarak dokunsal haritada işaretleri bulma süresi azalmıştır. Giriş kapısını haritada bulma süresi 10.88 saniyeden 2.0 saniyeye, oyun alanını bulma süresi 3.30 saniyeden 2.36 saniyeye, salıncağı bulma süresi 25.11 saniyeden 10.05 saniyeye, bankı bulma süresi 45.27 saniyeden 3.15 saniyeye ve çeşmeyi bulma süresi 20.18 saniyeden 2.07 saniyeye düşmüştür. Araştırmada güzergah gezinme süresi açısından elde edilen veriler incelendiğinde Julia'nın bahçede hedefleri bulma süresinin de azaldığı görülmektedir. Giriş kapısına gitme süresi 26.1 saniyeden 22.1 saniyeye, oyun alanını bulma süresi 24.7 saniyeden 10.4 saniyeye, salıncağı bulma süresi 2.07 dakikadan 49.3 saniyeye, bankı bulma süresi 2.52 dakikadan 1.38 dakikaya ve çeşmeyi bulma süresi 2.20 dakikadan 33.4 saniyeye düşmüştür. Toplanan veriler, Julia'nın dokunsal harita üzerinde belirlenen yer işaretlerini bağımsız olarak bulma ve bahçede hedeflere ulaşma süresini düşürdüğünü göstermektedir. Çalışmanın başında Julia, sistematik olmayacak şekilde araştırma yapmaya çalışırken, 9 günün sonunda hedefleri daha çabuk belirlediği görülmektedir. Elektronik bağımsız hareket araçları: Röntgen, Gelderblum, Sode ve Witt tarafından 2008, görme engelli insanlar için elektronik bağımsız hareket araçlarının icadı, bir literatür araştırması çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada görme engelli insanlar için ortaya çıkan ve hareket kolaylığı sağlayan elektronik araçlar üzerine yapılan bir çalışma hakkında bilgi verilmektedir. Bu alandaki son gelişmeler ve çeşitli sistem ve cihazlar üzerine bir anket uygulandıktan sonra, çevresel bir uyuma ihtiyaç duymaksızın kişilerin kendi başlarına kullanabilecekleri ürünler üzerine odaklanılmıştır. Ekim 2007'den Mart 2008'e kadar bir literatür taraması yapılmıştır. Her sistem ve cihaz çeşitli özelliklere göre sınıflandırılarak veri tabanına girilmiştir. Bunlar cihazın adı, cihazın türü, engelleri tespit etme, uyum sağlama ya da gezinme kolaylığı, birincil ya da ikincil cihaz arasındaki farklılıklar, kullanım amacı ve engellerden kaçma, vücudun üst bölümünü koruma, nesneleri tespit etme, ortamı algılama, planlanan rota, rotada rehberlik ve ilgi noktalarını bulmak gibi ana fonksiyonlar, parçalar, fonksiyonel ve teknik terimler yardımıyla cihazın tamamı, tespit etme aralığı ve sistemin içeride ve dışarıda kullanım amacı, farklı girdi ve çıktı şekillerinin ayrıldığı kullanıcı etkileşim alanı, cihazın kullanımı, cihaz eğitiminin eğer özel bir eğitim gerekmiyorsa iyi bir uyum ve hareket kolaylığı becerilerinin ön koşul olup olmadığıyla ilgilenip ilgilenmediği, güç, garanti, ağırlık, boyut gibi teknik özellikler, cihazı edinme, fiyat, müracaat, ürünün dağıtımı, ürünün resmidir. Çalışmanın sonunda navigasyon odaklı 9 tane mevcut elektronik bağımsız hareket etme aracı bulunmuştur. Bunları görme engelli insanlar bireysel olarak kullanabilir, böylece hiçbir çevreye uyum problemi yaşanmaz. Yapılan tarama sonucunda röntgen, Gelderblum, Sode and Witt 2009 tarafından yapılmış olan Elektronik Bağımsız Hareket Araçlarının Görme Engelli İnsanlar İçin Etkisi, Etkileri ve Etkililiği üzerine sistematik bir inceleme çalışmasına ulaşılmıştır. Elektronik hareket cihazlarının etkileri ve etkinliği üzerine uluslararası literatürde sistematik bir inceleme yürütülmüştür. Araştırmada çevresel uyarlama gerekmeden bireyler tarafından kullanılabilen elektronik hareket cihazlarının etkileri ve etkililiği hakkında ne tür sonuçlar bulunduğu belirlenmektedir. Gerçekleştirilen 13 incelemeden biri hariç hepsi bu cihazların etkisini göstermiştir ve kullanıcılar cihazları yararlı olarak değerlendirmiştir. İncelenen 13 çalışmadan sadece ikisi navigasyon için tasarlanan elektronik hareket cihazlarını içermektedir. İkisi de görme engelli bireylerin gerçekten kullanabileceği mevcut 10 cihazdan birisi olan The Braille, Note, GPS'ten bahsetmiştir. Kalan 11 çalışma mevcut 13 engel tanıma ve yönlendirme cihazlarından 5'inden bahsetmiştir. Bunlar The Ultra Cane, Teletak ve Tom Puss ve The Laser Cane, Lazer Baston, The Sonic Pathfinder'dır. Araştırmanın bağımsız değişkeni elektronik hareket araçlarının kullanımıdır. Yapılan çalışmaların çoğunda mail ve telefonla anketler uygulanarak bilgi toplanmıştır. Bazı araştırmalarda ankete ek olarak doğal gözlemler yapılmıştır. Mesafe ve rotada harcanan saniyeler arasındaki oran etkililik oranı olarak belirtilmiştir. Fersi ve diğerleri 2006 etkililik yüzdesi olarak sunulan objektif ölçüm aletleri geliştirmek için görme engelli kişilerin performanslarını görme engeli olmayan yayalarla kıyaslamışlardır. Yapılan başka bir çalışmada kişinin cihazı kullanırken bir rotayı tamamlamak için harcanan zaman ve tercih edilen yürüme hızı yüzdesi ölçülmüştür. McCain ve diğerleri 1994 bir çalışmada objektif bir belgeleme için video kullanılmıştır. Dutz ve diğerleri 1984 ve başka bir çalışmada özel ekipman yürüme hızını ölçmek için kullanılmıştır. Clark, Carter ve diğerleri 1986. Deneysel bir ortamdaki tek navigasyon sistemi olarak değerlendirilen Brain, Note, GPS, araştırmacıların coğrafik iz sürme olarak açıkladığı özel teknikle birleştirildiğinde küçük nesneler üzerinde bile hedef bulmada önemli bir etki yaptığı bulunmuştur. Bu aracın kullanımı kişinin kendisini çevrede tekrar yönlendirme becerilerini arttırmıştır. Rotalarda hedeflere daha kısa sürede ulaşımı sağlamıştır. Araçları kullanan kişiler daha güvenli, daha rahat ve bu araçları kullanırken daha az stresli olduklarını belirtmişlerdir. Kalya, Lake, Roy ve Ogel 2010 tarafından görme engelli bireyler için bina içi rota bulma teknolojilerinin değerlendirilmesi çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada dijital harita yazılımı ve sentetik konuşma ile üretilen yön talimatlarıyla gezinme araştırılmıştır. Araştırmanın deneklerini görme yetisi olan 12 katılımcı, 19 ila 29 yaş aralığındaki 6 kadın ve 6 erkek ve görme engelli olan 11 katılımcı, 24 ila 60 yaş aralığındaki 5 kadın ve 6 erkek oluşturmuştur. Görme engelli bireyler için baston kullanımı engelleri algılamayı sağlasa da bilinmeyen yerlerde planlama yapma, bilişsel stratejileri kullanma ve rotaları takip etme sorun teşkil etmektedir. GPS denilen sistemler bina içinde kullanılmamaktadır. Minnesota Üniversitesi'nde az gören kişiler için oluşturulan Minnesota Laboratuvarı bir rota planlama özelliği içeren bina navigatörü olarak adlandırılan kapalı mekanda yön bulmaya yönelik bir teknoloji oluşturmuştur. Bina navigatörü sentetik yapay ses çıkışı üzerinden binalardaki odaların, koridorların ve diğer önemli özelliklerin mekansal düzeniyle ilgili bilgiyi içermektedir. Bu yazılım cep telefonu üzerinden kurulma ihtimaliyle taşınabilir bir sistemin parçası olarak tasarlanmıştır. Yapı veri tabanı, mekansal düzeninin yanı sıra bir binanın fiziki özellikleriyle ilgili bilgileri depolar. Depolanmış bilgiler, odalar, lobiler ve çeşmeler gibi önemli nesneleri içermektedir. Bina navigatörü yazılımı, kullanıcıların sırt çantalarında taşıyabilecekleri bir laptopa kurulmuştur. Katılımcılara ses çıkışlarını duymaları için laptopla bağlantılı kulaklıklar kullanılmış ve iletişim kurmak için kullanabilecekleri kablosuz numaralı bir klavye yerleştirilmiştir. Araştırmacı, kullanıcının laptopuyla ikinci bir laptopla Bluetooth bağlantısı üzerinden yol bulma denemeleri için iletişim halinde olabilmektedir. Gören katılımcılar test süresince göz bağı takmışlar ve araştırıcı kişiler tarafından yönlendirilmişlerdir. Başlama düzeyinde katılımcıların bina navigatör teknolojisi kullanılmadan hareket etmeleri istenmiştir. Katılımcılar 4 durumda test edilmişlerdir. Her mesafe modunda ayaklar, adımlar ve zaman bir kez teknolojiyi kullanmışlardır. Her durumda katılımcılara araştırıcı kişi tarafından rol verilen bir kişiye sadece ofis kapılarında bilgilendirme yapabilmeleri için sorma izni verilmiştir. Görevli tarafından katılımcılara ve seyahat etmeleri ve varacakları yere ulaşmaları için şu anki konumlarıyla ilgili örneğin 426. odadasınız, sağa gidin şeklinde yönlendirme sağlanmıştır. Gerçek hayatta işaretler erişilebilir olmadığında görme engelli olan bireylerin görevlilerden bilgi talep edebilecekleri durumlar ya da kişiler yoktur. Bu nedenle katılımcıların soru sayısını azaltacak şekilde sadece gerektiği zaman görevliye sorularını yöneltmeleri sağlanmıştır. Bütün katılımcıların ve durumların bilgilerini eşitlemek için araştırmacılar kendilerini görevli gibi göstermişlerdir. Katılımcılar test edilmeden önce sistemi kullanmaları için eğitilmişlerdir. Adımlarla ve çağrılarla verilen uzaklığı ayarlamak için her bir katılımcının adım uzunluğunun ve yürüyüş hızının doğru hesaplanması sağlanmıştır. Bütün katılımcılardan test boyunca içinde laptop olan sırt çantasını taşımaları istenmiştir. Gören katılımcılar gözleri bağlanmış şekilde kendilerini rahat hissedene kadar araştırmacı eşliğinde yürüme alıştırması yapmışlardır. Adımların ortalama sayısı ve yolun yarısına kadar olan mesafede yürürken geçen zamanın ortalama miktarı sistem yazılımına girilmiştir. Gören katılımcıların her adımda ortalama 56 santim ve her çağrıda ortalama 89 saniye hıza sahip oldukları ölçülmüştür. Görme engelli katılımcıların her adımda ortalama yaklaşık 61 santim adım uzunluğuna ve her çağrıda ortalama 104.5 saniye hıza sahip oldukları saptanmıştır. T testleri gruplar arasında adım uzunluğu açısından önemli bir farkın olmadığını fakat hız açısından önemli bir farkın varlığını göstermiştir. P eşittir 0,2. Katılımcılara öncelikle kavşakların geometrik şeklini anlatmak için kullanılan sözlü açıklamalara dayalı çok açık bir alıştırmayı da içeren sistem tarafından sağlanan yol tarifleri sistemi tanıtılmıştır. Araştırmacı, görme engelli olan katılımcılar için dokunsal haritalar kullanarak bütün kavşak çeşitlerinin bir örneğini gösterdi ve sistem tarafından verilen sözlü tariflere denk gelen açıklamalarda bulundu. Katılımcılardan sözlü tariflere denk gelen geometrik şekilleri anlatması istenerek onların anlayıp anlamadıkları test edilmiştir. Katılımcılar ayrıca tuş takımı fonksiyonları üzerinde eğitilmişlerdir. Katılımcılar kendilerini daha fazla bu teknolojiye ve göreve alıştırmak için her bir uzaklık modundan birinde uygulama yapmak için 3 yolu tamamladılar. Bu yollar test için kullanılan yollardan farklı bir zemin üzerinde seçilmiştir. Katılımcıların yön bulma performansları birkaç ölçüt kullanılarak değerlendirilmiştir. Her bir durum için yapılan ortalama dönüş sayısını, seyahat edilen uzaklığı ve yolu tamamlamak için alınan zamanın miktarı hesaplanmıştır. Ayrıca her bir koşulda yapılan katılımcıların odaların yerlerini bağımsız olarak nasıl belirleyebildiklerinin bir göstergesi olarak görevliye sorulan ortalama soru miktarı hesaplanmıştır. Katılımcı gruplarının ikisi için de veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda gözleri kapatılan gören katılımcılar bütün durumlarda odaların %100'ünü bulmayı başarmışlardır. Gören katılımcıların performanslarında artış olmuştur. 4 ölçütten 3'ü için yapılan dönüşlerin sayısı, seyahat edilen uzaklık ve görevliye sorulan soruların miktarı, her uzaklık modunda katılımcıların performansı ilk durumda olduğundan çok daha gelişmiştir. Katılımcılar odaları bulmada ilk durumda harcadıklarından çok daha az zaman harcamışlardır. Görme engellilerde bütün durumlarda katılımcılar hedeflenen odaların %93'ünü bulmayı başarmışlardır. ANOVA, yapılan dönüşlerin sayısında, seyahat uzaklığı ve görevliye sorulan soruların miktarı açısından önemli sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Bu ölçütler için katılımcıların performansı teknoloji sayesinde ilk durumda olduğundan çok daha gelişmiştir. Görme engelli katılımcılar bütün uzaklık modlarında yalın durumda olduklarından çok daha az soru sormuşlardır. Adımlarla uzaklık hesaplandıklarında çok daha az dönüş yapmışlardır. Ayrıca uzaklık adımlarla verildiğinde ilk durumda olduğundan çok daha kısa bir mesafe içerisinde seyahat etmişlerdir. Herhangi bir ölçütte uzaklıklar arasında çok büyük farklar yoktur. Lanciani, Sink, Orail, Sigafus, Campodonico, Olivia tarafından 2008 yapılmış olan birden fazla yetersizliği olan iki kişinin bina içinde hareket etmek için yönelim teknolojisini ve işitsel işaretleri kendi kendine yönetmesi araştırmasına ulaşılmıştır. Bu araştırma, birden fazla yetersizliği olan bireylerin bina içinde bağımsız hareket edebilme düzeylerini artırabilmek için yönelim teknolojisi değerlendirmesinin genişletilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya, kendi apartmanlarında ve iş yerlerinde hareket edebilen iki yetişkin katılmıştır. Katılımcılar 28 ve 38 yaşlarında görme engelli, motor bozukluk ve mekansal yönelim problemi olan kişilerdir. Mendy, güvenli hareket etmek için mobilya ve duvarları destek alarak yürümektedir. Scott, bazı denge problemlerine rağmen herhangi bir destek almadan yürüyebilmektedir. Her iki katılımcının da yönelim problemleri vardır ve iş günlük yaşamlarında birileri aracılığıyla rotalarda hareket edebilmektedirler. Scott, önceden teknolojik yönelim sistemi kullanmışken Mendy bu alanda herhangi bir teknolojik destek almamıştır. Araştırma, katılımcıların ev ve iş yerlerinde kullanılmıştır. Apartman dairesi içinde banyo, müzik köşesi, oturma odasındaki kanepe, yemek odasındaki masa, giriş ve mutfak olarak adlandırılan 6 hedef, varış noktasını içeren 5 oda, 80 metrekare kullanılmıştır. İş yerinde Mendy ve Scott için 5 ya da 6 hedef içeren 4 oda, 100 metrekarenin üstünde bir alan kullanılmıştır. Varış noktaları banyo, ofis masası, laboratuvar masası, bilgisayar alanı, giriş ve Scott için dinlenme köşeleridir. Katılımcıların varış noktalarına ulaşabilmeleri için gerekli uzaklık yaklaşık olarak 5 ila 15 metre arasında değişmektedir. Sistem her bir katılımcı için yönelim kontrol cihazını ve iki ortamın her bir varış noktasında bulunan ses kaynaklarını içermektedir. Kontrol cihazı, katılımcıların boyunlarına taktıkları 13x7x3 cm'lik bir kutu, her bir kenarında bir tane olacak şekilde iki takım anahtara sahiptir. Anahtarlar, bağlantılı oldukları varış noktalarına göre tanımlanan Braille harfleriyle kaplanmıştır. Mendy ve Scott'un cihazlarının farklı vericileri vardır. Mendy'nin vericisi ses kaynağını aktive ederek sesli ipucunu şarkıyı harekete geçirmektedir. Scott'un kullandığı yönelim kontrol cihazı onun kişisel becerileriyle uyumlu yönelim düzeyi yüksek bir cihazdır. Katılımcılar benzer ya da farklı varış noktalarını hareket ederken cihazların birbiriyle karışmasını önleyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik verileri toplanmış ve sonuç %95 bulunmuştur. Araştırmada çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Başlama düzeyi verileri toplanırken yönelim sistemi kullanılmamıştır. Eğer katılımcılar bir dakika içinde gezintilerinde herhangi bir ilerleme kat etmedilerse ya da 4 dakika içinde varış noktasına ulaşamadılarsa araştırmacılar fiziksel ve sözel olarak katılımcıları yönlendirmişlerdir. Uygulamada yönelim sistemi kullanılmıştır. Yönelim kontrol aracının tuşlarının ayrıştırılmasının sağlanması, bazı araçların ve ses kaynağından gelen ipuçlarının uygun kullanımı amacıyla 15 dakikalık 4 oturum olarak uygulama yapılmıştır. Uygulamaya paralel olarak araştırmacı katılımcılara uygulama sırasında yönelim sistemini kullanmayı tercih edip etmediklerini içeren 10 soru sorarak sosyal geçerlilik çalışması yapmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde, Mendy'nin başlama düzeyi boyunca iş yerinde doğru gezinti ortalaması neredeyse sıfır, 28 gezinti içinde ve apartmanda 63 gezintinin toplamı içinde 17'dir. Her iki ortamda da her bir gezinti için ortalama süre 3,5 dakikadır. İş yerindeki uygulama sürecinde apartmanda uygulamanın başlamasından önce Mendy'nin gezinti sayısı 90'ın üzerine çıkmıştır. Mendy'nin doğru gezinti ortalaması %98'dir. Scott'un başlangıç düzeyinde her iki ortamda da doğru hareket etme yüzdeleri 17 ve 33'tür. Uygulamada doğru hareket etme düzeyi %100'dür. Yüzdelikler başlangıç düzeyinde 64 gezinti, 24'ü iş yerinde ve 40'ı apartmanda ve uygulamada 432 gezinti, 233 iş yerinde ve 199'u apartmanda yapılmıştır. Başlangıç düzeyinde her bir gezinti için ortalama zaman 2,5 dakika ve uygulama aşamasında ise yaklaşık 1,5 dakika olarak hesaplanmıştır. Araştırma sonuçları, yönelim sisteminin her iki katılımcı için de etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca yönelim sisteminin kişilerin tek başına hareket etmesi için gerekli olan zamanı da azalttığını göstermiştir. Kaynakça: Altunay B. 2003. Görme yetersizliği olan çocuklarda yönelim ve bağımsız hareket becerileri. U. Tüfekçioğlu. İşitme, konuşma ve görme sorunu olan çocukların eğitimi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları. Altunay Tazebaş. 2000. Görme engelli öğrencilere belirlenen rotalar boyunca bağımsız hareketin kazandırılmasında fiziksel yardım ve sözel ipucuyla sunulan bireyselleştirilmiş rota öğretim materyalinin etkililiği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Ankara. Clark, Sainato, Ward, 1994. Travel Performance of Preschoolers: The Effects of Mobility Training with a Long Cane versus a Pre-Cane, Journal of Visual Impairment and Blindness, 88, 1, 19-30. Ench, M. 1972. Görme Özürlüler, Gelişim, Uyum ve Eğitimleri. Ankara. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Ench, M. 1987. Görme Özürlüler. M. Ench, D. Çağlar, Y. Özsoy. Özel Eğitime Giriş. Ankara, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. Hill, E. W. and Pander, P. 1976. Orientation and Mobility Techniques, New York, American Foundation for the Blind. Kalya, Lake, Roy and Ogle. 2010. Assessment of Indoor Rotifying Technology for People Who Are Visually Impaired, Journal of Visual Impairment and Blindness, 104-3-135-147. Langioni, Sain, Oreil, Sigafut, Campodonica, Olivia, 2008. Self-Management of Orientation Technology and Auditory Cues for Indoor Travel by Two Persons with Multiple Disabilities, Journal of Developmental and Cycles Disabilities, 20-129-138. Monterzino, Robertson, Aspinall, Embrey, Findlay, Dillon, The Impact of Mobility and Public Transport on the Independence of Visually Impairment People, Visual Impairment Research, 9-67-82. Özyürek, M. 1997. Görme Özürlüler. Y. Özsoy, M. Özyürek, S. Eripek. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar. Özel Eğitime Giriş, Ankara, Karatepe Yayınları. Rensov, Zimmerman, 2008. Using a textile map with a 5-year-old child in a large-scale outdoor environment. Review, 113-120. Röntgen, Gelderblom, Soth and DeWitt. 2008. Inventory of Electronic Mobility Aids for Persons with Visual Impairments, a Literature Review, Journal of Visual Impairment and Blindness. 102-702-724. Röntgen, UR, Gelderblom, Soth, Witt, 2009, The Impact of Electronic Mobility Devices for Persons Who Are Visually Impaired, A Systematic Review of Effects and Effectiveness, Journal of Visual Impairment and Blindness, 743-753. Rosen and Joffe, 1999, Hand in Hand, Essential of Communication and Orientation and Mobility for Your Students Who Are Deaf Blind. Hubner, Prickett, Welch, Joffe, Motor Development, Volume, New York, EFB Press. Suraka and Kivela, 2006, A New Method to Train and Measure 90 Degree Turns in Visually Impairment and Deaf-Blind Subjects, Visual Impairment Research. 8, 41 and 47. Tuncer T. ve Altunay B. 1999. Görme engelli öğrencilere yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin öğretiminde rota analizi. Eskişehir 9. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. Zebehey, Zimmerman, Fox 2005. Use of Digital Video to Assess U&M Observation Skills, Journal of Visual Impairment and Blindness. 1990-10 646 ile 658. Uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumu sonuç bildirisi. Türkiye Körler Federasyonu, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle yapılan uluslararası kör ve az gören kadınların mesleki eğitimi, mesleki rehabilitasyonu, istihdamı ve sosyal hayata uyum sempozyumunun finansmanı Türk Tanıtma Fonu tarafından karşılanmıştır. Destek veren dönemin Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Sayın Hayati Yazıcı'ya ve Başbakan Yardımcısı Sayın Beşir Atalay'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Söz konusu sempozyumun programında yer alan 33 katılımcıdan 5 kişi sempozyuma katılmayarak tebliğlerini sunamamışlardır. Sempozyumda 28 katılımcıdan 19'u kadın, 9'u erkek katılımcı tebliğlerini sunmuşlardır. Bunlardan görme engelli olup tebliğ sunan 8 kişinin 5'i kadın, 3'ü erkektir. Bu çalışmalara kamu, sivil toplum ve üniversitelerin konuyla ilgili bölümlerinden konuşmacılar katılmıştır. Ülkemizdeki engelli kadınların iş ve sosyal hayatında karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları ele alınarak tartışılmış ve çözüm yolları önerilmiştir. Ayrıca yurt dışından katılan konuşmacılar, kör ve az gören kadınlarla ilgili Avrupa'daki uygulamalardan söz etmişlerdir. Bu çerçevede görme engelli kadınların istihdamına yönelik dünyada ve Türkiye'de yapılan yasal düzenlemeler, görme engelli kadınların istihdamı ve sosyal hayata uyumu, toplumsal yaşamda görme engelli kadınların sorunları, yerel yönetimlerin engellilere yönelik çalışmaları, engelli kadınların sosyal yaşama katılımlarında örgütlenmenin rolü, Türkiye İş Kurumu'nun yapmış olduğu görme engellilere yönelik faaliyetler, görme engellilerin istihdam edilmesinde kamu kurumlarının rolü, sosyal devlet ve engellilerin istihdamına yönelik çalışmalar, görme engelli kadınların sosyal hayata uyumunda cinsel eğitimin yeri, bağımsız hareket öğretiminde matematik ve kavramların öğretiminin önemi, görme engellilerin iş uyumunun geliştirilmesi, engelli kadın ve yaşamla engelli kadınların sosyal hayata adaptasyonu, konu başlıkları ele alınarak tartışılmış ve çözüm önerileri yapılmıştır. 3 gün süren sempozyum çalışmaları sonucu elde edilen sonuç başlıkları şunlardır. Görme engelli kadınların istihdamına yönelik olarak çeşitli sorunlar yaşadığı ve bu sorunların çözümünde toplum, aile, devlet işbirliğinin önemli olduğu. Bu konuda yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, bu çalışmaların Türkiye genelinde yaygınlaştırılması gerektiği, engelli kadınlarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının örgütlenmesinin kadınların seslerini daha iyi duyurabilmelerini sağlayacağı, görme engelli kadınların iş hayatına atılmaları konusunda yeni iş analizlerine ihtiyaç duyulduğu, iş ve sosyal hayatını devam ettirebilmesi için yerel yönetimlerin engellerin, kişilerin günlük ve sosyal hayatlarını kolaylaştırıcı fiziki şartların sağlanması gerektiği, engelli bireylerin yerel yönetimlerde yer almaları gerektiği, yerel yönetimlerdeki organizasyon ve yönetim şemalarında engelli bireylere yönelik birimlerin özel olarak yer alması gerektiği, engellilerin üretim faaliyetlerine katılabilmeleri için destekleyici teknolojilerin geliştirilmesi gerektiği, destekleyici teknolojilerin gelişmesi için başta devlete, üniversitelere ve özel sektöre büyük bir sorumluluk düştüğü, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin eki olan yaptırımlarla ilgili protokolün onaylanmasının gerektiği, engellilerle ilgili yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin gerektiği vurgulanmıştır. Sempozyumun ülkemizde bu konudaki bilgi birikimine katkı sağladığı ve ilgili paydaşları bir araya getirmesi bakımından çok yararlı olduğuna inanıyoruz. Emeği geçen kişi, kurum ve kuruluşlara minnet ve teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Düzenleme Kurulu adına Başkan Yardımcısı ve Sempozyum Koordinatörü Eyüp Doğan. Kitabın sonu 21 Şubat 2012 sayfa 46.